Ayrım 26.
Sayfa 294. Dışişleri çevreleri Türkiye'nin eskiden Irak'ın kuzeyinde otorite boşluğu gerekçesiyle bulunabildiğini fakat artık bölgede BM kararıyla meşruiyet kazanmış bir Amerikan hakimiyeti olduğunu ileri sürüyordu. Buna bağlı olarak Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının objektif olarak Amerika'nın onayına bağlı olduğu iddia ediliyordu. Bu iddianın sahipleri şimdi TSK'nın adım adım bölgeden çekilmesinin altyapısını hazırlıyor. Bunun için şu propaganda yapılıyor. Irak politikasının uygulaması sadece TSK'ya bırakılmamalıdır. Siyasi irtibat dışişleri tarafından, istihbarat MİT tarafından yürütülecektir. Habur kapısının kontrolünün askerlerden alınması bile gündeme getiriliyor. AKP hükümeti Amerika'nın İran'a yönelik saldırgan tutumuna da destek çıkıyor. Amerika'nın gündeme getirdiği nükleer programın tehdit olduğu iddiasına AKP hükümeti de katılıyor. Yeniden Irak'a asker tartışmaları. Ağustos ve Eylül ayları Irak'a asker gönderme tartışmalarıyla geçti. ABD Türkiye'den Irak'a asker göndermesini istiyordu. Ancak ABD ile Türkiye arasında bu konudaki askeri teknik görüşmeler daha başladığı gün bitti. Amerikalılar Türk tarafının isteklerini not edip Türkiye'den ayrıldılar. Oysa görüşmelerin 9 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyordu. Ajanslara düşen Amerikalı bir yetkilinin "kriz yok" açıklaması dikkat çekti. ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James Jones 2 Eylül'de Ankara'ya geldi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök tarafından akşam yemeğinde ağırlandı. Ertesi gün Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve İstanbul'da 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'la görüştükten sonra Türkiye'den ayrıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 30 Ağustos resepsiyonunda Orgeneral Jones'un ziyaretiyle birlikte Amerika'nın asker talebiyle ilgili görüşmelerin resmen başlayacağını açıklamıştı. Ancak Orgeneral Jones, "Bu konuda muhatap ben değilim, Irak'taki komutanlıktır," diye açıklama yaptı. Bu açıklama Ankara'daki diplomasi koridorlarını dalgalandırdı. ABD'nin asker talebi ilk olarak Jones tarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'e iletilmiş, Genelkurmay bunun üzerine 11 maddelik bir sualnameyi Jones aracılığıyla Amerika'ya göndermişti. Bu trafik nedeniyle James Jones'un ziyaretinde Irak konusundaki müzakerelerin resmen başlaması bekleniyordu. ABD'nin emrinde Türk askerinin Irak'a gönderilmesi planları gittikçe zorlaşıyordu. Ankara, Washington'a gönderdiği sualnameye yanıt alamamıştı. Türkiye'nin Amerika'ya ilettiği ve yanıtlarını beklediği konular şöyleydi. 1. PKK KADEK birimleri ve altyapıları ya ABD ya Türkiye ya da ortak operasyonla ortadan kaldırılmalı. ABD'ye PKK'yı tasfiye etseniz bile Kürt devletinden kaynaklanan tehdit algılamamız değişmez mesajı verildi. 2. İran kuzeyinde tehlike anında Türk askerinin müdahalesine Amerika ses çıkarmamalı. Böyle bir durumda Türkiye kuzeyi kontrol etmeli. Ancak bu konular müzakerelerde bir pazarlık konusu değil. 3. İran kuzeyinden Türk askerlerinin geçeceği bir koridor açılmalı. 4. İran üniter yapısı korunmalı. Genelkurmay'ın bu maddelerde gösterilen çizgisinin özü şuydu. İran kuzeyini kontrol etmek şartıyla gireriz. Ancak ABD buna yanaşmadı. Çünkü ABD bölgede bulunacak Türk askerlerinin mevcut sınırlı sayısından bile kukla devleti önleyici bir mahiyet taşıdıkları için rahatsızdı. Ve asker gönderme tartışmaları tıkandı. Washington'da Türk askerini istemekle iyi mi yaptık yoksa kötü mü sorusunun tartışıldığı ileri sürülüyordu. Washington'daki tereddütleri önce Dışişleri Bakanı Colin Powell açıkladı. Türkiye katkıda bulunma istekliliğini ifade etti ve biz de bununla bağlantılı bazı zorlukları aşmak için çalışıyoruz. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Türk askeri konusundaki Amerikan görüşlerini Powell'dan daha net ifadelerle açıkladı. Bu konu çok karmaşık. Türk hükümeti asker gönderme olasılığını önerdi ki bu da CENTCOM ve Iraklılarla görüşmelerin konusu oldu. Son tahlilde her ne sonuca ulaşılırsa ulaşılsın bu Türk hükümeti, ordusu, CENTCOM ve Irak Geçici Hükümet Konseyi tarafından kabul edilmeli. Bütün unsurlar üzerinde çalışılıyor. Türkiye ile bir uzlaşma memorandumu ortaya koymamız lazım. Böyle karmaşık bir şeyin hızla sonuçlanacağını beklemek hiç olası değil. Üzerinde çalıştığımız bu modelin daha önce tarihte görülmüş bir örneği yok. Amerika'nın Türk askerini Irak'ta isteyip istemediği konusunda en net ifadelerse kapalı kapılar arkasında söylendi. Washington, Ankara'ya Türk askerinin Irak'a kabulü konusunda henüz bir karar vermiş değiliz mesajını iletti. Bu arada ABD'den Türkiye'ye 8,5 milyar dolarlık kredi sağlanmasına dönük finansman anlaşması 22 Eylül 2003'te Dubai'de imzalandı. Kredinin asker gönderme koşuluyla verileceğine ilişkin yoğun tartışmalar yapıldı. Hem ABD hem Türk tarafından yapılan açıklamalarda öyle bir koşulun olmadığı savunuldu. Gerçekten de bu kredi anlaşmasının bir koşulu Amerika'nın esas niyetini ortaya koyuyordu. ABD, Türkiye'nin asker göndermesini değil, Kuzey Irak'taki askerlerini çekmesini ve tek taraflı olarak Kuzey Irak'a girmemesini şart koşuyordu. Bu koşulun ayrıntıları da şöyleydi. Türkiye tek taraflı olarak İran kuzeyine girmeyecek. İran kuzeyine girilirse kredi kesilecek. Bundan sonra Türkiye'ye 90 gün süre verilecek. Bu sürede çözüm sağlanmazsa ABD Türkiye ile askeri, ekonomik, siyasi ilişkilerini askıya alacak. Genelkurmay bu koşullara çok yoğun tepki gösterdi. 9 Ekim 2003 günü hükümet Irak'a asker gönderilmesiyle ilgili tezkereyi TBMM'den geçirdi. Ancak ABD Türkiye'nin koşullarını kabul etmediği için Türk askeri Irak'a gönderilemedi. ABD'nin partneri İsrail. İsrail, ABD'nin Irak işgalinin ardından Kuzey Irak'taki faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Amerika'nın kukla devlet çabasında esas partneri İsrail. İsrail, varlığını Irak'ın kuzeyindeki kukla yapıya sıkı sıkıya bağlı görüyor. Irak'ın kuzeyinde parsel parsel toprak alan İsrail, bu faaliyetlerinde esas üstlerinden birisi olarak Kerkük'ü kullanıyor. Kerkük'te İsrail'in örtülü bir şekilde açtığı büro, direnişçiler tarafından bombalandı. Ancak bu büro onarılarak yeniden açıldı. 1960'lı yılların başından itibaren Irak'ın kuzeyiyle bağlantısı bulunan İsrail, savaşın hemen ardından bölgede aktifleşti. İsrail, Irak'ın kuzeyindeki her iki Kürt grubuyla da geçmişten bu yana ilişkide. İsrail, bunun yanı sıra PKK ile ilişkilerini de özellikle son 10 yılda adım adım geliştirdi. PKK'nın yan kuruluşlarının temsilcileri İsrail'de ağırlandı. PKK liderleri Amerika ve İngiltere gibi İsrail'in de faaliyetlerini bölgenin demokratik gelişmesinin parçası ilan ettiler. İsrail'in Kerkük ve Musul'daki petrol arazilerini satın alması Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu. Bu tepki İsrail'e resmi kanallardan iletildi. Aynı şekilde AKP hükümetinin İsrail'le ilişkisi de rahatsızlık nedeni. Özellikle Irak işgalinin ardından Erdoğan ve Gül'ün danışmanları ile İsrailliler ve KYB'nin sözde başbakanı Berham Salih'in İran kuzeyinde bir banka kurmak için anlaştıkları bilgisi bu rahatsızlığı perçinledi. Hesaba göre 5 milyon dolarlık bankanın mali desteğini İsrail, siyasi desteğini ise AKP yoluyla Türkiye sağlayacaktı. İsrail'in kukla devlet çabasında esas olarak Türkiye'yi bertaraf etmeye çalıştığını kanıtlayan en önemli olgulardan biri, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine 14 Ekim 2003 günü yapılan saldırıydı. Türk askeri kaynakları, bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısını İsrail İstihbarat Örgütü Mossad'ın düzenlediğini ve intihar eylemcisinin kimliğini tespit ettiler. Ölen saldırganın Mossad'ın kullandığı Yahudileştirilmiş Kürt kökenli bir şahıs olduğu ortaya çıktı. Bölgeden gelen raporlara göre eylem CIA ile koordineli olarak Mossad tarafından yönetildi. Türk Büyükelçiliğine yönelik saldırıda Celal Talabani'ye bağlı kuvvetlerin de rol aldığı saptandı. Bağdat Büyükelçisi Osman Paksüt olaydan sonra saldırı Iraklı üst düzey misafirlerle yemekte olduğumuz sırada gerçekleşti. Bu tür bir saldırıyı istihbarat ağı çok geniş, büyük bir örgüt düzenleyebilir dedi. Dışişleri kaynaklarının verdiği bilgiye göre yemekte Irak İslam Devrimi Yüksek Konseyi yöneticisi Abdülaziz El Hekim, Muhammed Bakır El Hakim'in kardeşi, Irak Ulusal Uzlaşması İttifakı lideri Ayat Allavi ve Irak Ulusal Kongresi üyesi Ahmet Çelebi vardı. Basında çıkan yorumlarda TBMM'den asker gönderme kararının çıkmasından bir hafta sonra saldırının gerçekleştiğine dikkat çekilmişti. Türkiye'nin bölgedeki aşiretler ve dini gruplarla yüzyıllardır süren temaslarını devam ettirmesi, Washington ve Tel Aviv'de hat safhada rahatsızlığa yol açıyordu. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde ulusal güvenliği nedeniyle harekat yapma ısrarı, Kerkük ve Musul'daki Türkmenlerin yanı sıra Arap aşiretleriyle de yakın işbirliği geliştirmesi, İsrail ve ABD'nin bölge planları önünde büyük bir engel yaratıyordu. Dahası askeri kaynaklara göre kukla devlet girişiminin arkasında yer alan İsrail, bunu bölge ülkeleri ve yerel güçlerle birlikte engelleyebilecek tek güç olan Türkiye'nin Irak politikasını sabote edebilmek için her yolu deniyordu. ABD'deki Yahudi lobisi de Türkiye'nin Irak politikasına karşı hummalı bir faaliyet içindeydi. Bölge kaynakları da son saldırıyla ilgili önemli bir değerlendirme yapıyorlardı. El Hekim'in kardeşi Abdülaziz El Hekim'in Türkiye'ye sıcak mesajlar vermesi, Şiilerin Türkiye ile iyi ilişkiler kurması, Türkiye-İran ilişkilerinin de ABD'nin Irak saldırısında daha da gelişmesi eklenince Türkiye'ye karşı açık saldırılar başladı. Türk istihbarat birimleri bombalı saldırının özellikle Abdülaziz El Hekim'in konsoloslukta yemekte bulunduğu sırada yapıldığına dikkat çekiyorlar. Mossad'ın iki önemli cinayeti. Altında Mossad'ın imzası bulunan daha önceki iki cinayette büyük önem taşıyordu. Irak Yüksek Devrim Konseyi lideri Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır El Hekim 29 Ekim 2003 Cuma günü Necef'te Hazreti Ali'nin mezarının bulunduğu camide öldürüldü. El Hekim Cuma namazından sonra aracına binerken bomba yüklü iki kamyon havaya uçuruldu. Daha fazla bombanın olduğu ikinci kamyon El Hekim'in aracına yakın olandı. El Hekim ve bütün korumaları olay yerinde öldü. El Hekim cinayetinin 3 ana amacı vardı. Hazreti Ali'nin mezarının olduğu Necef kentiyle Şiiliğin diğer merkezi Kum arasında bir çatışma yaratmak, bölgede bir Sünni-Şii çatışmasını körüklemek ve Şiilerin bölge kuvvetleriyle birlikte hareket etmesini engellemek. Diğer önemli cinayet ise 2003 Mayıs ayında İsrail'de gerçekleştirildi. MİT'in İsrail'deki irtibat görevlisi binbaşı Enis Baştürk yakın mesafeden kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. MİT müsteşarlığı 18 Mayıs'ta bir açıklama yaparak Baştürk'ün ruhi bunalım neticesi hayatına son verdiğini öne sürdü. Aydınlık 25 Mayıs 2003 tarihli sayısında binbaşı Baştürk'ü Mossad'ın öldürdüğünü yazdı. Haberde özetle şu bilgilere yer veriliyordu. Binbaşı Baştürk, ABD'nin Irak saldırısından kısa bir süre önce çok üst düzey bir Mossad yöneticisiyle Celal Talabani ve Mesut Barzani'nin görüştüğünü tespit etti. Baştürk, toplantının hem görüntüsünü temin etti hem de içeriğini öğrenerek merkeze rapor etti. Bunun üzerine Tel Aviv nezdinde sürekli problem çıkaran adam olarak Ankara'ya şikayet edilen Baştürk, Mossad görevlileri tarafından sorgulandı ve öldürüldü. Cenazesi İsrail'den intihar ettiği kaydıyla geldi. İkinci İsrail için ABD-İsrail tahkimatı. ABD 2003 yılının sonunda artık Irak'ın kuzeyindeki tahkimatını en üst seviyeye çıkarıyordu. ABD bölge çapındaki istihbarat üslerinden birini de Irak'ın kuzeyine taşıdı. Amerika savaşın hemen ardından Irak'a iki yeni CIA istasyonu kurdu. Biri Musul'da, diğeri Bağdat'ta. Washington, Musul'daki CIA üssüyle İran, Suriye ve petrol boru hattını kontrol etmeyi planlıyor. Ancak bundan daha fazla önem verdiği Türkiye'nin kontrolü. Haziran ayında açılan CIA üsleri ve faaliyetleri için ABD yarım milyar dolar ayırdı. ABD'nin yeni istihbarat ağı için bölgede 4000 ajan ve elektronik uzmanı istihdam ettiği de belirtiliyor. CIA'nin işlevinin sadece istihbaratla sınırlı olmadığı, operasyonel yönü olduğu da dikkate alınırsa, Irak'ın kuzeyindeki karargahın önemi ortaya çıkıyor. Bu CIA üssüyle bölgede geniş çaplı operasyonların şimdiden düğmesine basıldığı biliniyor. Amerika, Irak'ta önemli bir zorluk içinde. Hiçbir kentte hakimiyet sağlayamadığı gibi özellikle Bağdat'a oturttuğu yönetimi de kimseye kabul ettirebilmiş değil. Bağdat'taki geçici yönetim konseyini Amerika, İngiltere ve İsrail dışında kabul eden bir ülke bulunmuyor. Bütün bölgelerde Sünnisi, Şiisi, Arabı, Türkmeni ile bütün Irak halkının direnişi şiddetlenerek devam ediyor. Amerikan Başkanı Bush, savaşın hemen ardından Irak'ta getirmeye çalıştıkları düzene örnek olarak Irak'ın kuzeyini göstermişti. Amerika kendini güvende hissettiği ve istikrar adası olarak gösterdiği Irak'ın kuzeyindeki kukla yapıyı tahkim ediyor. Amerika'nın Bağdat'ta kukla yönetimin başına Talabani ve Barzani'yi geçirmesinin nedeni de bu. İki işbirlikçi Kürt liderin Bağdat'taki yönetimde uzun süre kalamayacaklarını kendileri dahil herkes biliyor. Amerika ve İsrail oluşturulacak yeni anayasada Irak'ı federasyon haline getirip kuzeydeki kukla yapıyı bağımsızlaştırmanın yolunu açacak bir planı uyguluyorlar. Nitekim 19 Kasım 2003'te Ankara'ya Irak Geçici Yönetim Konseyi'nin başkanı yani başbakan sıfatıyla gelen Talabani, Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde bunu açıkça söyledi. "Biz federatif yapı kuracağız," dedi. Kukla devletin altyapısını 15 yıldır oluşturan Amerika, Irak'ın kuzeyini hem ülkenin tamamına hem de bütün bölgeye yönelik saldırının ana karargahı haline getirmeye çalışıyor. Kuzeyde özellikle havaalanlarının genişletilmesi çalışmaları dikkat çekiyor. Tel Afar ve Musul'daki eski havaalanlarını askeri üsse dönüştüren ABD, Süleymaniye yakınlarındaki Bakrajo'daki eski hava pistini bölgesel bir havaalanına dönüştürdü. ABD bütün bunların ardından kukla devlet planı açısından tayin edici bir adım attı ve önemli petrol yataklarına sahip Kerkük'ün Araplardan arındırılması projesini başlattı. ABD'nin Kuzey Irak'ı kontrol eden iki karargahından biri olan Kerkük'teki birliklerinin komutanı Albay Mayville, Pentagon'dan gelen talimat uyarınca Kerkük'teki Arapları güneye sürmeye başladı. Amerika zaten savaşın ardından bölgeye girerken yanında götürdüğü 300 bine yakın Kürt'ü Kerkük'ün kenar mahallelerine yerleştirmişti. Erbil'den sonra tarihi bir Türkmen yerleşimi olan Altınköprü'de Arapların boşalttığı yerlere Kürtler zaten yerleştirilmişti. Savaşın hemen ardından Amerika'nın girişimiyle bölgeye giren KYB'ye bağlı peşmergeler tapu dairesini ve bankayı yağmalamıştı. Kerkük kentinde polis, adliye ve devlet memurluğu gibi görevlerde kilit yerlerde Talabani'ye bağlı kuvvetler görevlendirilmiş durumda. Kimi Türkmenlere de bu birimlerin bazılarında yer veriliyor. Ancak bu tamamen göstermelik. Kerkük'ü Araplardan arındırma girişiminin bir başka yönü Türkmenler açısından önemli. Bu girişimin bir adım sonrası Türkmenlerin bölgeden çıkarılması. Amerika'nın önümüzdeki dönem için hazırladığı plana göre Türkmenlerin de bölgeyi boşaltması öngörülüyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre Türkmenlere alttan alta Bağdat'a veya daha güneye yerleşmeleri telkin ediliyor. Bunun karşılığında para ve iş teklif ediliyor. İsrail'in bölgeden arazi satın alması da aynı projenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Irak'ta bir Türkmen kenti olan Kerkük'ün önce Araplardan sonra da Türkmenlerden arındırılması ve kukla devletin başkenti yapılması projesi hayata geçirilmek isteniyor. 10. Bölüm. Kukla devlet oluşumunda Türkiye'nin payı. Körfez Savaşı'nın üzerinden 13 yıl geçti. Irak, bir yılı aşkın süredir ABD işgali altında. İşgale karşı direniş her gün şiddetleniyor. Irak'ın kuzeyinde ise farklı bir tablo hakim. Körfez Savaşı'ndan sonra Bağdat hükümetinin denetimi dışına çıkarılan bölgede artık fiilen kukla devlet var. Önce işin fikri altyapısı oluşturuldu. Ardından çekiç güç vasıtasıyla kukla devletin temelleri atıldı. Bu fiili devlet tam da Irak'taki bu kaos ortamında kurumlaşıyor, adeta bir normalleşme süreci yaşıyor. Parlamentosu, ordusu, bankaları, posta pulu, okulları ve kitapları oluşturulmuş durumda. Amerikan görevlilerinin desteğiyle hazırlanan tarih kitabında Kürdistan'ın sınırları Sivas'a kadar uzanıyor. Kukla devlet fiilen Türkiye üzerinden oluşturuldu. Türkiye'deki hemen bütün iktidarlar Kuzey Irak'taki kukla devletin kurulmasına katkıda bulundular. Türkiye 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra Kuzey Iraklı Kürt gruplarla yaptığı görüşmelerde esas olarak ABD müdahalesini sınırlamayı hedefliyordu. Zamanın Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in yürüttüğü bu görüşmelerde Barzani ve Talabani'nin Bağdat hükümetiyle anlaşma sağlaması amaçlanıyordu. Ancak Orgeneral Bitlis öldürüldükten sonra bu politika terk edildi. Türkiye'de ipleri ellerinde tutanlar Kürt grupları ABD kullanacağına biz kullanalım, kontrolümüz altında tutalım gerekçesiyle benimsedikleri yeni politikayla kukla devletin kuruluşuna yardım etmiş oldular. KDP'nin 1991 yılından beri devam eden ikili tavrı büyük ölçüde yanıltıcı oluyordu. KDP bölge ülkelerini idare etmeye çalışıyor ama kendisi büyük ölçüde ABD tarafından kullanılıyordu. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin KDP'ye baskısı sadece kukla devleti önündeki uygulamaların daha yavaş ilerlemesini sağlayabiliyordu. Oysa iddia şuydu: KDP avcumuzun içinde, biz ona istediğimizi yaptırırız. Bu görüşün ne kadar yanlış olduğu ABD Saddam Hüseyin'i devirince ortaya çıktı. Bu görüşü savunanlar bilerek ya da bilmeyerek kukla devletin Türkiye üzerinden kurulmasına ön ayak oldular. Türkiye 1994 sonbaharından itibaren yeni bir politika benimsemeye başladı. Bölge merkezli politika 28 Şubat sonrasında giderek netleşti. Türkiye bu politika doğrultusunda kukla devlet oluşumunu engellemek için girişimlerini arttırdı. Ama bölge merkezli politikayla Amerika'ya teslimiyet çizgisi iç içe geçmişti. Devlet yönetimi içinde özellikle Genelkurmay'ın öncülüğünde bir kanat, Amerikancı kukla devleti engellemek için bölge ülkeleriyle işbirliği çizgisi doğrultusunda adımlar atıyor, başka bir kanatsa Amerikan dayatmalarına boyun eğerek kukla devletin kuruluşuna destek oluyordu. Türkiye bir yandan Kürt gruplarla dirsek temasını sürdürüyor, bir yandan da Amerikancı Kürt devletini engellemeye çalışıyordu. Aslında devlet içinde daha sonra iyice şiddetlenecek olan çatışma o yıllarda ilk işaretlerini vermeye başlamıştı. Özal'ın "Kürtleri himaye altına alalım" sözlerine özellikle Genelkurmay'dan ama devletin başka kurumlarından da tepki geliyordu. TSK'nın asli görevlerinden biri bölgesel krizlere müdahale diyenler bir dönem kilit noktaları ele geçirmişti. Ama Genelkurmay'da kukla devlet girişimine karşı bölgesel çözüm taraftarları güçlüydü. Bu planın en kararlı savunucusu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'ti. Daha sonraki yıllarda Orgeneral Bitlis'in bölge ülkeleriyle sorunu çözme çizgisi Bitlis Planı adıyla anılır oldu. 1994 yılından itibaren Körfez Savaşı'nın sonuçları Türk Genelkurmayı tarafından net bir şekilde görülmeye başlanıyordu. Körfez Savaşı ile birlikte PKK'nın silahlı eylemlerindeki ciddi artış ve gazete köşelerine yansıyan PKK-çekiç güç ilişkisi Türk Genelkurmayı'nda ciddi tartışmaların baş göstermesine neden oldu. Özellikle dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın bağımsızlıkçı çizgisi o dönemde görev yapan subaylar tarafından da açıkça biliniyordu. Orgeneral Karadayı, Savunma Havacılık Dergisi'nin Mart 1995 tarihli sayısında "Eski Doğu-Batı bloklaşması günümüzde Kuzey-Güney oluşumu yönünde gelişmektedir" diyordu. Karadayı, Doğan Güneş'ten sonra geldiği Genelkurmay Başkanlığı görevinde TSK içinde bağımsızlıkçılıkla ilgili bir tartışma başlatmış ve Genelkurmay'a bağlı birimlerdeki Amerikancı unsurları zapturapt altına almaya çalışmıştı. Bu kuvvetlerin önemli ölçüde etkisizleştirilmesi Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu döneminde başarılabildi. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri Orgeneral Kıvrıkoğlu döneminde bölge merkezli politika ve Avrasya politikası yönünde önemli adımlar attı. 28 Şubat'tan itibaren adım adım uygulanan bölge merkezli dış politika, milli güvenlik siyaset belgesine de eklendi. Türkiye, Amerikan müdahalesine karşı politikasını adım adım hayata geçirdi. Önce Kuzey Irak'ta kurulacak kukla devlet girişiminin savaş nedeni sayılacağı ilan edildi. Türkiye, İran'la anlaşma imzalayarak PKK ve halkın mücahitlerine karşı ortak mücadele kararı aldı. İran'la görüşmelerin gündeminde kukla devlet oluşumuna karşı ortak mücadele ağırlıklı yer tutuyordu. Ardından Rusya ile Avrasya Eylem Planı hayata geçirildi. Askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye, PKK nedeniyle yıllarca sorunlu ilişkiler içinde bulunduğu Suriye ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Ancak bölge merkezli politikanın uygulandığı dönemde çeşitli zikzaklar, hatta bu politikaya ters uygulamalar da yaşandı. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri sınır kapısı meselesinde yaşandı.